Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Haftaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitingi ve tabii beraberinde başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla başlıyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından parti yönetiminin Bursa'dan İstanbul'a taşıma kararı aldığı Milletin Sesi mitingi Maltepe etkinlik alanında yüz binlerce kişinin katılımıyla geçtiğimiz cumartesi günü düzenlendi. Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor, 5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz, az kaldı dedi. Kemal Can, 5 soru 10 cevap programında adaylık tartışmalarını değerlendirdi.
Herhangi bir adayın diğerlerine göre önerdikleri açısından daha geride olup olmadığı henüz test edilebilmiş değil. Ayrıca diğer adayların ikisi belediye başkanı oldukları için henüz testleri sadece kendi görev alanlarındaki performanslarıyla ilgili. Dolayısıyla siyasi test anlamında eşit pozisyonda oldukları söylenemez. Dolayısıyla bu tartışmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İddia edilen, ortaya konulan sözlerin altının doldurulması, bunun içeriklendirilmesi, hedeflerinin ve sınırlarının çok net çizilmesi, bunu gerçekleştirecek ekiplerin çok belirgin hale gelmesi ve tartışmaya açılması, bunlar çok önemli şeyler ama bunların olabilmesi için bütün adayların da benzer biçimde kendilerini şeffaflaştırmaları gerekiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu adaylık iddiasıyla ben diye konuşarak bir takım hedefler koymakla birlikte diğer adayların hepsinin bekleme pozisyonunda ve kendilerine bu görevin verilmesi sınırında beklediklerini görüyoruz. Dolayısıyla tartışma eşitsiz ve sağlıksız yürüyor.
Ruşen Çakır da bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili 11 soruyu sordu, izleyicilerle paylaştı. Biz bir kısmını izleyelim.
Kılıçdaroğlu bazı kamuoyu araştırmalarında görüldüğü gibi Erdoğan'ı geçse bile çok açık farkla geçiyor, gözükmüyor deniyor. Bundan dolayı bir onun adaylığına itirazlar var. Tabii bu arada diğer adaylarla kıyaslandığı zaman bazı kesimlerden CHP'li olmayıp ama ittifakın adayına oy vermesi beklenen özellikle HDP seçmeni açısından Kılıçdaroğlu'nun daha cazip olduğu da muhakkak, onu da bir not etmek lazım. Şu haliyle bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun artılarını öne çıkaranlarla eksilerini öne çıkaranlar arasında bayağı ciddi bir kavga var. Yani bir mücadele var. Muhalefetin içerisinde Kılıçdaroğlu olsun ya da kesin olmasın diyen kişiler arasında çok sert de geçen yer yer tabii tartışma anlamda hususlar var. Bu arada iktidar da şöyle bir hava yaratıyor. Kılıçdaroğlu olsun. Bu da zaten Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin çok kullandığı bir argüman. Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu'nu ister söylemi çok baskın.
Bugün konuğum Londra Metropolitan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, politik yol yazarı, doçent doktor Ahmet Erdi Öztürk. Hoş geldiniz Erdi Bey.
Hoş bulduk. İyi günler.
Mitingle başlayalım isterseniz. Mitingin mesajı neydi sizce? Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve bu İstanbul mitinginin verdiği mesaj nedir?
Galiba her siyasi olayda olduğu gibi tek bir mesajı yoktu. Birkaç mesajı vardı. Ve sanıyorum bu mesajlar içerisinde başarılı olanlar vardı, başarısız olanlar vardı. Birincisi Canan Kaftancıoğlu'nun siyaseten diskalifiye edilmesi ve buna karşı verilen bir cevap noktasında çok başarılıydı. Şimdi sizin de ekrana getirdiğiniz gibi kısa bir zamanda İstanbul gibi bir yerde oldukça başarılı bir platformla çok büyük bir kalabalığı toplayabilmek çok önemli bir başarıydı. Ve belirli bir etkisi oldu. Bu başarılı yönlerinden bir tanesiydi. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin çok istediğini belli ettiği adaylığı konusunda diğer adaylar açısından bakıldığında eşitler arasında birinci olmaya çalışması noktasında da önemliydi. Bu noktada da başarılıydı. Ama sanıyorum başarısız olan ve bu başarılı noktaları perdeleyen de bir iki nokta vardı. Bunlar ise tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahnedeki performansıyla alakalı. Konuşmanın içeriğinin çok eleştirildiğini okudum sosyal medyadan kimi köşe yazarlarından. Evet, konuşma belki bir noktada zayıf olabilirdi ama benim temel meselem konuşmanın bir şekilde miting konuşmasının dışarısında daha sıradan bir konuşma gibi kurgulanması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını kim yazıyor bilmiyorum, kendisi mi müdahale ediyor bilmiyorum ama konuşmanın bir uyumu yoktu. Konuşmanın içerisinde her ne kadar neoliberal politikalara, zulme, artan otoriterlikle mücadeleye çok iyi ve başarılı mesajlar olmasına rağmen bunun belirli bir şekilde, iyi bir şekilde paketlenilmemesi, kitlede bir tepki yaratılmaması ve siz herhalde gazetecilerin tabiriyle mitingden çok fazla spot çıkarılmamasına neden oldu. Bence bu biraz eksikti. Böyle büyük bir mitingin, işte Gezi yakınlarının çıkarıldığı, iyi mesajların verildiği ve Türkiye'nin kamu politikaları anlamında, ekonomi anlamında yapısal bir sürü sorunun olduğu bu dönemde böyle bir mitingin, bu kadar büyük kalabalığın toplandığı bir mitingin çok iyi bir konuşmayla, iyi bir kürsü performansıyla, iyi vurgulu etkili mesajları net bir konuşmayla taçlandırılması sanıyorum bu mitingi dört dörtlük bir miting haline getirirdi. Benim buradan izlediğim kadarıyla miting en azından dört üçlük seviyede bir başarıya ulaştı. Ama bu bile mevcut Türkiye'nin bu otoriter şartlarında iktidarın bir şekilde İstanbul İl Başkanı, Muhalefet Partisi'nin, ana Muhalefet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı siyaseten diskalifiye etmesinin halk ile CHP örgütleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesel katılımıyla cevap verilebilme kabiliyeti anlamında da aslında da çok önemli olduğunu da düşünüyorum.
Peki adaylık tartışmaları gündeme geldi. Bir süredir muhalefet aday arayışı içerisinde aslında. Bu mitinge de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında adayını ilan edeceği bir gün olacak deniyordu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti yorumunu yapanlar var. Seçilecek aday yeterli mi sizce? Nasıl bir siyaset tarzıyla, nasıl bir siyaset yoluyla seçilmeli bu aday? Ve seçildikten sonra yapması gerekenler neler olmalı? Sadece seçilecek adayı göstermek yeterli mi?
Ben bunu politik yoldaki yazılarımda belirli süredir tartışmaya çalışıyorum. Bu tartışmayı buradan izleyebildiğim kadarıyla Türkiye'deki tartışmalar biraz da buradaki tartışmalarla harmanlayarak okuyorum. Burada ben kazanacak, seçilecek adayın evet ama bunun sadece yetmeyeceğini düşünüyorum. Bana göre kazanacak ve seçilecek adaydan daha fazlasına ihtiyacımız var. Burada ben 3 tane parametrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu sürekli olarak yazılarımda dile getirmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi aslında hiç bilmediğimiz bir şey değil. Seçimi kazanacak bir adaya ihtiyacımız var. Peki seçim nasıl kazanılabilir? Burada önemli birkaç parametre var. Bunlardan bir tanesi kampanyayı yürütebilecek, profesyonel siyasi kondisyonu, kürsüden cevap verebilmesi, hitabetinin fazla olması, Erdoğan rejiminin resmi ve gayri resmi bütün aparatlarıyla yıpratma politikalarına direnebilecek ve bununla beraber arkasındaki kadroyla beraber, adayı destekleyecek kadroyla beraber Türkiye'nin çok büyük sorunlarının yani ekonomi, Suriyeli göçmenler, güvenlik, dış politika gibi sorunlarına, kamu sorunlarına ciddi cevaplar verebilecek bir adaya ihtiyacımız var. Bu adayın aynı zamanda bir şekilde resmi olmayan ama farklı şekillerde altılı masanın da dışına çıkan koalisyon kurabilme kabiliyetleri olması lazım. Çünkü AKP iktidarı ya da Erdoğan rejimi bir şekilde kurulduğu günden bugüne kadar toplumun ve siyasetin farklı katmanlarıyla farklı şekillerde yer yer pragmatik, yer yer çıkar odaklı farklı koalisyonlar kurabilme kabiliyetine sahip. Eğer böyle bir rejim varsa karşınızdaki, bu bir gerçekliktir, bu bir realitedir. Bu realiteye bu şekilde belki Erdoğan olmadan, belki Erdoğan'ın diline kapılmadan cevap verebilmek lazım. Bu noktada bu koalisyonların şöyle de bir önemliği var. Bence bunu birçok kişi söylüyor. Sizin ekranlarınızda da çok kez dinleme fırsatı yakaladım. Seçim güvenliğini sağlayabilecek bir aday lazım. Nedir seçim güvenliği? Biz siyaset bilim literatüründen şunu biliyoruz. Kapsayıcı otoriter iktidarlar kendi güvenlik bürokrasilerini, sivil bürokrasileri ve onları destekleyen farklı grupları kullanabilerek seçim günü seçimler üzerinde manipülasyona gidebiliyorlar ya da farklı araçları kullanarak 4 puanla altındaki farkları çok rahatlıkla kapatabiliyorlar. Siz bunun size olmamasını sağlamak için yapabileceğiniz tek şey var. Seçim günü seçim güvenliğini sağlayabilmek. Bir önceki seçimlerden biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt kapasitesi, örgüt tecrübesi buna tek başına ne yazık ki yeterli değil ya da yeterli olsa bile bir önceki seferlerde iyi bir sınav veremedi. Bu nedenle Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın temsil ettiği, Erdoğan'ın bedeninde vücut bulan, bedeninde canlı kalan bu rejimin seçim güvenliğiyle ilgili yapabilecek bütün oyunlara bir şekilde cevap verebilecek bir adaya ihtiyacı var. Bu aslında herkesin tartıştığı bir nokta. Asıl ikinci ve üçüncü noktayı ben daha da önemli buluyorum. Adayı seçtirdik, aday seçildi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacak muhtemelen. Bence aday tartışması yok. Adaylar içerisinde bir ya da ikiye düştü adaylar. Malumun ilanını bekliyoruz gibi düşünüyorum. Ama adayın bir şekilde...
Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz yani kesin?
Sanki öyle gözüküyor ama dediğim gibi yani Türkiye'de siyaset çok hızlı değişebilen bir şey. Bu soruyu herhalde bir ay önce soruyor olsaydınız İmamoğlu'nun adaylığı da çok çok muhtemel derdim. Ama sanki şu anda Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor ama yarın yaparız bu programı tekrar. Muhtemelen farklı bir şey söyleme ihtimalim olabiliyor. O yüzden bunun altına imzamı atmıyorum. Ama kim olursa, kim seçilirse, kim kadrosuna gelirse Türkiye'de iktidarı Beştepe'den başlayıp en aşağıya kadar inecek şekilde bürokraside ve sosyal katmanlarda barışçıl yollarla devralabilmek zorunda. Bunu tartışıyor olmak Türkiye gibi geç Osmanlı'dan itibaren bir demokratik tecrübesi olan, kurumlaşmış demokratik yapıları olan bir ülkeyle ilgili konuşmak muhtemelen zul. Ama bu bir realite. Ve şunu kesinlikle söyleyebilirim. Kapıkule'nin dışında bu bizlere sorulan, buralarda tartışılan büyük bir soru. Nedir barışçıl yollarla devralabilmesi iktidarın? Sadece koltuğa oturması ve mevcut anayasadaki başkanlığın bütün güçlerini kullanabilmesi değil. Aynı zamanda basınıyla, kurumlarıyla, sivil toplumuyla bir şekilde iktidar olmanın yanında müktedir olabilme durumuna da sahip olması lazım. Ve bunu sahip olurken irili ufaklı belirli krizlerin yaşanmaması lazım. Bunun için gelecek kişinin bir şekilde hem bürokratik hem de sivil alanda bir şekilde barışçıl yollarla iktidarı devralabileceğini kampanyası süresince aktarabilmesi, anlatabilmesi ve iktidarı devredecek kesimlere de bunun güvencesini verebilmesi lazım. Ne yazık ki Türkiye mücadeleci otoriterliğin sınırlarını o kadar zorluyor ki artık barışçıl anlamda görevi devredebilme ve barışçıl anlamda yetkilerin bir kişiden başka kişiye, bir kurumdan bir kurumu idare edenlerden başka bir kuruma idare edebilmesi tehlike altına girebilir. Bunu sağlayabilecek yapıda, bunu sağlayabilecek political animallıkta diyeyim İngilizce tabirle, siyasal hayvanlıkta Aristoteles'in kavramıyla, yani her anlamda daha cevval olduğunu gösterebilecek bir adaya ihtiyaç var. Üçüncü nokta ise şu. Erdoğan sonrası dönemi birçok meslektaşım, birçok uzman, birçok gazeteci revizyon, restorasyon, yeniden yapılanma, reform süreci olarak gösteriyor. Ama toplumsal kutuplaşma hem farklı ideolojik yapılar arasında, hem farklı dini mezhepler arasında, hem farklı etnik yapılar arasında o kadar yoğun derecede ki, o kadar yüksek ki ve o kadar tehlikeli ki. Bununla beraber en son Metropol'ün araştırmalarından hatırlıyorum. Türkiye'nin %35'ine yakınının evine temel ihtiyaçlarını götüremediği, 35 yaş altı üniversite mezunlarının %72'sinin yanlış hatırlamıyorsam ülkeyi bir şekilde terk etmek istediği bir dönemde, yabancı düşmanlığının had safhaya ulaştığı ve yabancı düşmanlığı yapan siyasi aktörlerin, kamuoyunun önünde konuşan kişilerin bir anda popüler olabildiği bir toplumda bence revizyon, reform yerine toplumsal ve kurumsal bir rehabilitasyonu sağlayabilecek bir lidere ve bir kadroya lazım. Bu nedenle evet, seçilecek lider çok önemli. Seçimi kazanması en büyük olmazsa olmaz kriterimiz. Ama seçimi kazandıktan sonra altılı masanın anlattığı gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Nedir bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Parlamenter sistemin daha güçlü olan versiyonu. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu mutlaka olmalıdır. Bence de Türkiye parlamenter demokrasi ama gerçek anlamda fonksiyonel olarak çok iyi işleyen bir parlamenter demokrasiye geçmelidir. Ama bununla beraber ne olursa olsun toplumsal olarak kendisi, toplumsal olarak farklı grupların birbiriyle barışması, Türkiye'de olmaktan, Türkiye'de yaşamaktan, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu taşımaktan gurur duyan, güven duyan kişilerin içerisinde yaşadığı ve yarının, gelecek kaygısının olmadığı bir toplumun oluşturulması lazım. Bu da sanıyorum bir koltuk değişimiyle, bir seçim zaferiyle olacak bir şey değil. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü 20 yıllık bir AKP iktidarı sanıyorum iktidar süresinden daha fazla zarar verdi topluma ve onun kurumlarına. Bu yüzden bu rehabiliteyi sağlayabilecek bir kadro, bir kişiye, bir kadroya ve o kadronun ciddi anlamda kamu politikaları üzerinde, kurumsal yapılanma üzerinde, toplumsal hafıza üzerinde bir rehabilite çalışması yapması ve belirli şeyleri yeniden inşa etmesi, geçmişin izlerini silmesi gerekiyor. Buna Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme diyor. Ben yetmez diyeceğim buna, çünkü nasıl helalleşilecek, ne üzerinden helalleşilecek ve nasıl unutturulacak, bunlar çok önemli. Toparlayayım hemen çok uzatmadan. Seçimi kazanacak aday barışçıl yollarla koltukları, kurumları, yapıları devralıp yeniden idare edebilecek bir kadro ve bu kadronun çok iyi bir programla toplumu, devleti, reformdan bahsetmiyorum, geriye dönüşten bahsetmiyorum, geriye dönüşün daha güçlendirilmesinden bahsetmiyorum, bir şekilde rehabilite edecek bir kadroya, bir zenginliğe, bir bilince oluşması lazım. Bence ancak böylelikle AKP iktidarının Türkiye üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Aksi takdirde kişiler değişir, imzaları atanlar değişir. Ama yarın öbür gün o imzaları atanların benzerleri gelebilir. Örneğin Amerika'da bugünlerde tartışılıyor. Joe Biden yönetimi bu şekilde giderse bir sonraki seçimde Trump'tan daha kötüsü, daha beteri, daha serti gelecek deniyor. Bu Türkiye'de de olabilir. Türkiye'de olmaması için hiçbir neden de yok. Bu nedenle ben bu üç kriterin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki zannediyorum Türkiye'de daha detaylı tartışılamıyor bunlar.
Aslında bir geçiş süreci, bir restorasyon süreci değil, bir yeniden inşa için olması gerekenleri, yani yeniden bir toplum, siyaset, kurumlar inşası için acil önlem paketi ilk yapılması gereken, ya da hedefler diyelim, acil önlem paketi demeyelim de bir hedefler, ulaşılması gereken hedefler listesi sıraladınız.
Hedefler ve aynı zamanda hedeflerin reçetesi. Türkiye'den ayrılmak isteyen genç nüfusu Türkiye'ye nasıl bağlayacaksınız? Türkiye'deki faiz enflasyon sorununu nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de emeklilerin evlerine belirli gıdaları götürememe sorununu nasıl çözüm bulacaksınız? Türkiye'deki kadın cinayetlerini nasıl çözeceksiniz? Çözeceğiz, yapacağız. Bunları emin olun şu anda oturduğum ofisten ben de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer kriter bulsa aday da olmak isterim ama bu değil. Bunları nasıl yapacağınızı tek tek söylemeniz lazım.
Bunu somutlaştırmak gerekiyor diyorsunuz yani.
Kesinlikle 100 günlük planlarla, 1 yıllık planlarla, 5 yıllık planlarla harfiyen nasıl yapılacağını adım adım herkesin anlayacağı şekilde anlatılması ve bunun örgütler vasıtasıyla siyasi partilerin bağlantılı olduğu sivil toplum kuruluşları medya aracılığıyla gün ve gün seçime yanılmıyorsam 13-14 ay kaldı erken seçim olmazsa hızlıca aktarılması lazım. Tabii bunlar için back to square one, birinci köşeye geri dönelim ve şunu söyleyelim, adayı belirlememiz lazım.
Peki adaylık tartışmasına İmamoğlu'nun adı geçti. Aslında dediniz ki bir ay önce konuşuyor olsaydık bambaşka bir şey söyleyecektik belki. Yine de üzerinden zaman geçti ama biliyorum siz bu konuda da yazdınız. İmamoğlu'nun siyasi kariyerini, siyasi geleceğini nasıl etkiledi sizce Karadeniz gezisi?
Bunun için anketlere bakmamız lazım. Yani İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında ya da İmamoğlu'nun kendi partisi içerisinde mevcut aday adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'a karşı bir önceki ay yüzde kaç alıyordu, şu anda yüzde kaç alıyor, bu araştırmayı yapmamız lazım. İkinci şey, bence bir sonraki ay eğer bir düşüş varsa İmamoğlu'nun İmamoğlu'na karşı olan güvende aday olmasında, bir sonraki ay Karadeniz gezisinin gerçekten kalıcı bir hasar mı bıraktı yoksa palyatif daha geçici bir hasar mı bıraktı, buna bakmak lazım. Benim öngörüm geçici bir hasar bıraktığı konusunda. İmamoğlu konusuna gelecek olursak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun örneğin bütün doğuştan gelen kimliklere rağmen çok başarılı bir bürokratik kariyer olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal sonrasında yönetilmesi çok zor bir siyasi partiyi, bir köklü bir siyasi partiyi Önder Sal gibi bir efsanevi genel sekreterin elinden bir şekilde alıp 12 yıldır yönettiğini, her dara düştüğünde misal adalet yürüyüşü gibi yürüyüşlerle hem kendisine hem partiyi yeniden canlandırıp ayağa kalktığını biliyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidarda test etmedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi aday olduğu zamanki performansıyla ilgili elimizde çok fazla olumlu veri yok. İmamoğlu'na baktığımız zaman evet, hem konjonktürün etkisi hem emanet oyların etkisi, dışarıdan gelen Kürt oyların etkisi, bir sürü etkiyle İstanbul'u iki sefer kazandı. Ama İmamoğlu'nun da ne kadar büyük bir profesyonel siyaset kabiliyeti olduğu konusunda soru işaretlerimiz var. Ama şu noktada sanıyorum ki İmamoğlu kollarını sıyırıp ikinci sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kollarını sıvadığı zamanki kararlılığını gösterirse bir şekilde belki daha baş başa bir seçim süreci geçebilir. Ama buna karşılık neyi gördük? İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi bize muhtemelen profesyonel siyasetçiliğinde daha az tecrübeli olduğu için hata yapma katsayısının yüksek olduğunu gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise buna karşı hata yapma katsayısı çok çok daha düşük oranda. Evet, bunların hepsi nüanslar, bunların hepsini tartmak, hesaplamak aslında bir noktada belki çok hoşuna gitmeyecektir bazen, ama bir noktada kalem hesabı da yapmak lazım. Ama başta söylediğim bir noktaya geri döneyim. Türkiye gibi rejimlerde, Türkiye gibi, şu anki Türkiye gibi otoriter sistemi, legal, illegal, devlete doğrudan ya da dolaylı kimi aygıtlarla yönetebilen iktidarların seçim güvenliği üzerinde çok büyük etkileri var. Ve bir şekilde bununla ilgili bir sürü ülkeden bir sürü örneğimiz var. Sanıyorum Türkiye'den de var birkaç örneğimiz. %4'ün %5'in altında bir fark varsa çok rahatlıkla seçim günü ya da seçimden önce bu farkı kapatabiliyorlar. Bu nedenle aday belirlerken Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener ya da bir beşinci kişi aday belirlerken Erdoğan'ın önünde birinci turda ve ikinci turda en fazla oyu alabilecek, kararsız protesto oylarını en fazla kendi lehine çevirebilecek ve aynı şekilde hiç unutmayalım, bizim aslında Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi yapısı, belki de dört ve üçüncü siyasi yapısı değişen bir Kürt siyasetimiz var, HDP. HDP'nin güçlü aday çıkarıp bu adaydan oy çalmasını engelleyebilecek kapsayıcı bir adaya ihtiyacımız var. Bu noktada ben anlayabiliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi siyasi aktörlerinin genel başkanlarını desteklemeleri çok doğrudur. İmamoğlu'na yakın olan kişilerin kendi siyasi bekaları ya da gerçekten ona inandıkları için İmamoğlu'nu desteklemelerini de çok iyi anlayabiliyorum. Ancak Türkiye öyle bir noktada ki, bilmiyorum, uzakta olmanın verdiği, yani uzakta olsam da sık sık geliyorum ama verdiği bir hissiyatla mı bunu söylüyorum? Türkiye'nin bu seçimi bunlara, bu konularla, bu ufacık meselelerle, hakikaten ufacık meselelerle riske atılamayacak kadar. Eğer biz bir dönem daha Erdoğan iktidarı yaşarsak, bildiğimiz, anladığımız anlamdaki Türkiye'nin birçok kalıbına elveda demek zorunda kalabiliriz. Ve biz sizinle bir yıl sonra yeniden Erdoğan'ın bir iktidarında çok farklı konular konuşuyor olabiliriz. Ve bu konuların konuşulabilecek olmasını, örneğin Cumhurbaşkanı İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyeliğinde veto ederken, Cumhurbaşkanı Suriye'ye göçmenler politikasında Avrupa'ya bunu bir koz olarak kullanırken, Ukrayna meselesinde hem Rusya ile hem Ukrayna ile sanki bir yandan başarılı bir müzakereciymiş gibi sistemi yürütürken, aslında iki tarafla da oynayarak dünya güvenlik sistemini üzerinde belirli bir oynama yaptığını hissettiğimiz görüyoruz ve bunu gördüğümüz zaman da bir sonraki adımda bir 5 yıllık daha akrediteyi almış, bir 5 yıl daha koltuğunda oturacak olmanın verdiği güvenle neler olabileceğini kestiremeyiz. Hem Erdoğan için hem de onun tepeden aşağıya doğru yaydığı büyük iktidar ağının neler yapacağını kestiremeyiz. O yüzden bu seçim bence çok hayati. Bu seçim belki de Cumhuriyet tarihinin gördüğü en hayati seçim. Bu nedenle bence adayın birçok ihtimali göz önüne bulundurarak birçok kişisel grup bazlı siyasi menfaatin, siyasi bekanın, siyasi ihtirasın göz ardı edilerek adayın belirlenmesi ve adayın hem seçimi, seçim gününü, seçim sonrasını, seçimden bir gün sonrası da dahil, mazbatayı aldıktan sonra koltuğu devralmak da dahil, daha sonra da kısa, orta ve uzun vadeli neler yapacağını planlayarak belirlenmesi gerektiği kanısındayım. Ve bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum bu konuda ama belirlenecekse bir an önce belirlenmeli. Temel iddia adayın yıpratılması. 21 yıl olacak, 21 yıllık Erdoğan iktidarında şunu artık anlamamız lazım. Aday kim olursa olsun, hatta 3-4 aday adayı aynı anda şu anda ortalıkta da olursa olsun, Erdoğan rejimi büyük aygıtlarıyla, büyük ulus ve ulus ötesi aygıtlarıyla hepsini birden yıpratabilme kabiliyetine sahip. Adayınız yıpranacak diye çıkarmıyorsanız siyasetin doğasına aykırı bir şey yapıyorsunuz. Aday yıpranabilir. Ama siz arabanıza bir kar lastiği almıyorsunuz ki yazın bunu takmayalım da yıpranmasın. Sizin adayınızın bir şekilde bu yıpranmalara göğüs gelebilecek ya da yıpranılabileceğini bile bile, oyunun kurallarının böyle olduğunu bile bile sahaya çıkması ve sahada mücadele etmesi gerekiyor.
Ahmet Erdi Öztürk, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Belki de tüm bu konuştuklarımızı belirleyecek yegane şey Türkiye ekonomisi. Dövizdeki hareketlilik sürüyor. Euro 17, sterlin 20 Türk lirasını aştı. Dolar da 15,94 seviyesinden işlem görüyor. Euro bugün öğle saatleri itibariyle 17 Türk lirasını aştı. Sterlin 20,08 TL'yi gördü. Cuma günü piyasa kapanışını 15,88 seviyelerinden yapan dolarsa bugün 15,99 liraya kadar çıktıktan sonra 15,94 seviyelerine geriledi. Türk lirası son bir ay içinde euro karşısında %6,9 değer kaybederken dolar karşısında %8 değer kaybetti. TL sterlin karşısında da %6,6 oranında değer kaybetti. Güncel verileri paylaşalım sizinle hemen. Euro şu anda 16,83, dolar 15,78, sterlin 19,84. Koronavirüs salgınının cezaevlerine sıçramasının ardından salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bazı hükümlüler tahliye edilirken bazı hükümlüler ise açık cezaevine alınmıştı. Yaklaşık 2 sene önce başlayan izin süreci Ceza Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bu ay sonu dolacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün konuya ilişkin konuşurken bugünkü kabine toplantısının ardından izin süreçleriyle ilgili yeni bir karar çıkabileceğini ifade etmişti.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı mahkumlar hakkında yasal düzenlemeye gidildi. 7242 sayılı kanun ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklikle açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler koronavirüs iznine gönderilmişti. Bu izinler geri kalan 2 senede toplam 12 kez uzatıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre 31 Mart itibariyle toplam 96.718 kişi açık ceza infaz kurumunda bulunuyor ve bu hükümlülerin büyük kısmı koronavirüs izinleri bittikten sonra teslim olacak. Kurumun Eylül 2021'deki açıklamasına göre ise 88.767 hükümlü koronavirüs iznine bulunuyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün katıldığı bir televizyon programında mevcut durumda toplam 103.532 hükümlünün koronavirüs izninde olduğunu söyledi. Bozdağ mahkumların izin süreçleri hakkındaki karar için bugünkü kabine toplantısını işaret etti. İzin sürelerinin uzatılması durumunda izinde bulunan bütün hükümlüler teslim olarak cezaevine girecek. Teslim olmayan hükümlüler ise firari sayılacak. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Ocak'taki açıklamasına göre ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birinci doz aşısını yaptıranların oranı %95, İkinci doz aşısını yaptıranların oranı ise %87. İzin kapsamında dışarıda bulunan hükümlülerin aşılanma oranına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Hasan Koçarslan hakkında yakalama kararı verildi. Savunması sırasında verdiği ikametgah adresinde bulunamayan Koçarslan resmi gazete ilanıyla aranıyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hasan Koçarslan isimli yurttaşı bulmak için resmi gazete ilanı verildi. Resmi gazete ilanında hakkında çıkarılan yakalama emri sebebiyle ifadesinin alındığı, ifadesi alındığı sırada verdiği adreslere yapılan tebligatların Koçarslan'a ulaşmadığı, Mernis adresinin bulunmadığı ilan edildi. Silifke 2. Asya Ceza Mahkemesi tarafından verilen ilanda resmi gazete ilanıyla yapılan tebliğden 15 gün sonra bir hafta süre içerisinde ceza mahkemesi aracılığıyla verilecek bir dilekçeyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf mahkemesine başvurulabileceği kaydedildi. Belirtilen süreler içinde başvuru yapılmazsa Hasan Koçarslan isimli yurttaş bulunduğu yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı istatistiklerine göre 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı hakaret suçundan toplam 160.169 soruşturma, 35.507 ceza davası açıldı. Açılan davalarda 38.608 kişi yargılandı. 2020 yılı adalet istatistikleri raporuna göre Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan 31.297 soruşturma karara bağlandı. Görevsizlik, birleştirme, başka büroya aktarılan davalar dışında bu soruşturmaların 9.166'sında kovuşturmaya yer olmadığına, 7.790'ında ise kamu davası açılmasına karar verilirken 9.814 davada yetkisizlik kararı verildi. Milli Kütüphane'nin hurda kağıda gönderdiği Anadolu Ajansı'nın arşivi onda. Afet İnan'ın Atatürk'e imzaladığı eski Mısır tarih araştırması yayını onda. 132 binden fazla kitabıyla Türkiye'nin en büyük biriktiricisi Talat Öncü kitap depolarını ilk kez medyaskopa açtı.
Okuyoruz efendim. Gazi babam Reis-i Cumhur Hazretlerine, yüksek huzurlarına teşrik, irşad ve çok yardımlarımızla Atatürk'e imzalanmış. Gazi babam dediği Atatürk. Kızından, manevi kızından imzalanmış bir kitap. Anadolu Ajansı 36 galiba ya da 38'de itibaren 70'e kadar olan bütün bültenlerini ciltli halde Milli Kütüphane'ye taramak üzere veriyor. Milli Kütüphane taramadan atıyor. İşte bunların içinde mühim miktarda Anadolu Ajansı'nın bültenleri var.
Ben Talat Öncü, kitap biriktiricisiyim. Aslında kitap değil, her şeyi biriktiririm. Biriktirme işine çocukluktan itibaren başlamış biriyim. Zaman içinde bundan 16 sene önce başka bir projeye evrildi bu biriktirme işi. Kütüphane kurma eylemine. İnanılmaz bir koleksiyon var. 175 bin kitap, 75 bin dergi, 15 bin film afişi, 80 küsür bin, belki 100 bine yakın fotoğraf, 600 tane antika harita. Ben bir antika kitap koleksiyoncusu değilim. Ama yüzlerce, herhalde 800 küsür, 900 tane antika kitabım var. Ben yemek kitabı koleksiyoncusu değilim ama 1000 tane yemek kitabım var. Ben bir anı kitabı koleksiyoncusu değilim ama 3650 tane anı kitabım var. 2 sene evvel Ankara Kent Konseyi bizi çağırdı ve böyle bir şeyin Ankara için muazzam bir eser olacağını ve bunu bu taşın altına herkesin eline sokacağını, bunun için her türlü şeyin yapılması gerektiğini söylediler. Çok sevindik tabii. Bir haber çıkmadı.
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'daki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. İttifaka üye olduğu 1952 yılından bugüne açık kapı politikasını destekleyen Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermedikleri gerekçesiyle itiraz ediyor. Peki Erdoğan'ın bu restinin sağlam bir dayanağı var mı? NATO'da böyle bir şey daha önce görüldü mü? Ankara, iki İskandinav ülkesinin üyeliğini veto eder mi? Pazarlıkta neler konuşulacak? Medyaskop Dış Haberler editörü Senem Görür, emekli büyükelçiler Selim Kunerap ve Yalım Eralp ile Kordiplomatik'te değerlendirdi.
Zaten NATO konusunda Cumhurbaşkanlığının bile tereddütleri var. Niye? Ethem Sancak Rusya'ya gitti. Orada Türkiye'nin en büyük ayeli geçmişten kalan NATO üyeliğidir dedi. Cumhurbaşkanının bir takım danışmanları onu destekleyen tweetler attılar. Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama gelmedi.
Evet.
Yani bence Türkiye ciddi biçimde bu hükümet zamanında Batı'dan kopmuştur. Yeni bir hükümet gelirse gene Batı'ya, yani CHP olsun, İYİ Parti olsun, Batı'ya yanaşılacaktır. Ama tabii biraz burnumuz sürtülür.
Yani Yalın Bey, bu son cümlenizden ben o kadar emin değilim doğrusu isterseniz. Çünkü muhalefette de Batı'ya karşı olan çok insan var. Şimdi isim vermem.
Barda, ekonomik bakımdan Batı desteği olmadan bu rezaletin içinden çıkamayız. Onu söyleyeyim.
Peki.
O mümkün değil. Bakın aynı şey, hatırlarsınız. Sovyetler Birliği çökünce Rusya Batı'dan destek almak zorunda hissetti. Yani bu Katar'la Birleşik Arap Emirliği ile olacak şey değil. Ayrıca onlar da size böyle para akıtmazlar.
Koronavirüs salgınında son verileri görelim. Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu. 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 527 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 300 bini aştı. Gündemde bir başka virüs var son birkaç haftadır. Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi. Türkiye'de hastalığa rastlanmadı.
Orta Afrika'da görülen ve endemik bir virüs olarak kabul edilen maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İsrail, İsviçre ve Avusturya'da da görülmesinin ardından virüsün ulaştığı ülke sayısı 15'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdiye kadar 15 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü konusunda Türkiye'deki kamuoyunun müsterih olması gerektiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Esin Şenol, Medyaskop Gündem programında virüsten endişelenmeli miyiz sorusunu cevapladı.
Korkması gereken aslında biz değiliz. Korkması ve endişelenmesi gereken yönetimde olan ve sağlık sistemini yönetmekte olan kişiler. Niye korkmalı ve endişeli olmalı? Çünkü alarmları kurmalı. Alarmları kurmayınca kritik eşiklerin geçilebilmesi bizim yaşam biçimlerimiz nedeniyle, özellikle pandemiyle kırılganlaşmış dünya nüfusu nedeniyle o kritik eşikler çok daha düşük olabilecek gerçeğiyle doğruca alarm sistemleriyle izlemeli. Ama bizim endişelenmemiz için şu anda, yani kamu, biz dediğim kamunun endişelenmesi için çok bir sebep yok. Eğer bildiği...
Türk sporu büyük başarıların yaşandığı bir sezonu geride bırakıyor. Detayları izleyelim.
Türk sporu akıl almaz başarıların yaşandığı bir sezonu geride bırakıyor. Turkish Airlines Euroleague finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes Euroleague'de üst üste 2 yıl şampiyonluğa ulaşan 3. takım oldu. Voleybolda SEV Şampiyonlar Ligi süper finalinde İmoko Voley'i 3-1 yenen Vakıfbank tarihte bir ilki başararak 5. kez şampiyon oldu. Vakıfbank aynı zamanda bu sene katıldığı 5 turnuvada da şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu. Milli boksörlerden Ayşe Çağırır 48 kiloda, Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Buse Naz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir 81 kiloda altın madalya kazandı.
Süper Lig'in ardından Avrupa Liglerinde de şampiyonlar belli olmaya başladı. Bakalım neler varmış.
İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan 2021-2022 sezonu sona erdi. İki farklı yenik duruma düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 mağlup eden Manchester City son 5 sezonda 4. kez şampiyonluğa ulaştı. İtalya Serie A'nın son haftasında Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Milan 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarıyla 2021-2022 sezonu tamamlandı. Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, 1983-1984'teki şampiyonluğunun ardından 2021-2022'de de gülen taraf oldu.
Bugünlük Güne Bakış'ın sonuna geldik. Kapatıyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Gündemi Güne Bakış'tan takip etmeyi, Medyascope'da kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.